Ayrım 24. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 288. Sevkiyet dedikleri bela. Binlerce insan tehcir ediliyor, sevkiyete gönderiliyor. Nereye? Bilen yok. Gidip dönen yok. Kimi diyor Suriye çölüne, kimi diyor Deir ez-Zor'a, kimi diyor Halep'e, Resulayn'a, kimi diyor Meskene'ye, Rakka'ya. Yayan gidiyorlarmış başlarında jandarmalar. Geceleri nerede yılanlı, çıyanlı, akrepli, dert bulduracak yer varsa oralara çadır kurdururlarmış. Her gün konaklama yeri değişirmiş. Durdurak yok, dinlenme minlenme yok. Açlık, sefalet, hastalık, saldırılar, soygunlar, kadın kaçırmalar, tecavüzler başlamış. Gün günden kötü geçiyormuş. Günlerden bir gün iki kız çocuklarından büyüğü yolda ölmüş. Yolun kenarına gömüp devam etmişler yola. Annem hamile. Doğacak çocuk durmaz ki anasının karnında. Bir konaklama yerinde gece sabaha karşı sancılanmış. Bir oğlan çocuğu dünyaya getirmiş. Sabah olur olmaz jandarmalar gelmişler. Kalkın bakalım. Sökün çadırınızı. Babam yalvarmış. Etme jandarma, etme asker. Az önce karın bir çocuk dünyaya getirdi. Biraz müsaade. Ulan eşşoğlu eşek, ulan gavur oğlu gavur. Biz sizin kökünüzü kurutmak istiyoruz. Sen daha çocuk dünyaya getiriyorsun. Biz yok etmek istiyoruz. Siz daha üremeye mi çalışıyorsunuz? Vuruyor kırbacı babamın suratına. Babam çadıra gelmiş. Anama, Arusyak, kusura bakma, kalk gidiyoruz. Doğan büyüğüm oğlanmış. Birkaç gün sonra o da ölmüş. Gözü bile açılmadan. Her geçen gün sevkiyet, muhaceret şartları zorlaşıyormuş. Bit kanını emmeye başlamış insanların. Açlık, yorgunluk, pislik ve tifüs salgını kırıp geçiriyormuş insanları. Kilise önlerinde babaannem tifüsten ölmüş. Gömmüşler bir çukurun içine. Durdurak yok. Nereye? Halep'e. Nereye? Rakka'ya. Rakka neresi? Deir ez-Zor neresi? Dönen yok. Kafileler oradan oraya, o kamptan bu kampa binbir zorluk içinde sürülüyor. Ana baba günü. Ölüm korku sarmış ortalığı. Türk'ün Ermeni'ye 40 yıllık komşusunun komşusuna bir ekmek, bir bardak su vermesi yasak. Bir Kürt'ün bir Ermeni'ye en ufak insani yardım yapması yasak. Bir Türk'ün bir Ermeni kadınla evlenmesi yasak. Bir Ermeni'nin din değiştirip Müslüman olması eskiden olduğu gibi sürgünden, sevkiyete göndermekten kurtarmıyor artık. Kanun böyleymiş. Emir en tepeden, Talat'tan geliyormuş. Ermeni'nin Ermeni'ye yardımı yasak. Her kim olursa olsun, hangi insani nedenlerle olursa olsun, Ermeni sürgüne yardımcı olmak, onun bir gün daha fazla yaşamasını sağlayacak bir damla su, sırtına giyeceği bir çul vermek ölümcül suç. Ama Ermeni kafirlerine saldırmak, çocukları, kadınları, kızları kaçırmak, katletmek, köle pazarlarında satmak serbest. Yani senin anlayacağın yaşamak yasak, öldürmek serbest. Annem anlatırdı. Bir gün Suriye çölünde Fırat kenarına varıp durmuşlar. Yüzlerce kişi, çoluk çocuk, yaşlı genç susuzluktan kırılıyormuş. Fakat askeri dikilmişler, önlerine Fırat'tan su içmek yasak, millet susuzluktan kırılmaya başlamış. Annem cesaretli, bilgili, tuttuğunu koparan bir kadındı. Zaten böyle olmasa hayatta kalamazdı. Bakmış ileride bir askeri kışla var, gitmiş oraya. Kapının önünde nöbet bekleyen askere demiş ki, "Asker efendi, içinizde Konyalı var mı?" "Bir arkadaşım var." "Rıza!" diye seslenmiş içeriye. Rıza gelmiş içeriden. "Evladım sen Konyalı mısın?" "Konyalıyım." "Neresindensin?" "Karaman'dan." "Hangi köyünden?" "Binek köyünden." "Sen nerelisin abla?" "Ben de Karamanlıyım." "Kimin nesesin?" "Çerkezoğlu Gazaros'un eşiyim." Asker bunu duyunca sapsarı olmuş. Ağlamaklı bir hal almış. Sormuş anneme. "Amcan burada mı? Ne yapacaksın?" "Gazaros amcanın çok iyiliğini görmüştüm askerlikten önce," diye başlamış anlatmaya. Meğer asker Rıza'nın babası, babamın yakın arkadaşıymış. Rıza o zamanlar ufacık bir çocukmuş. Babam her köye gittiğinde Rıza'ya yiyecek götürür, sevindirirmiş. Böyle böyle babam Rıza'nın manevi amcası olmuş. Annem demiş ki, "Oğlum Rıza, susuzluktan ölüyoruz. Askerleri de dikmişler Fırat kenarına, su vermiyorlar. Ne olur bize bir yudum su ver." Rıza hemen koşmuş içeri, iki güğüm su getirmiş. Annem de götürüp susuzluktan kırılan muhacirlere vermiş. Getirip dağıtmış. Rıza vasıtasıyla muhacirlere su dağıttık. 5-10 kişiyi ölümden kurtardık derdi. Orada birkaç gün kalmışlar. Rıza anneme yardımcı olmuş. Hatta şekersizlikten çocukların dili tutulurmuş. Konuşamaz, gülemezmiş şekersiz kalan çocuklar. Şekersizlik cıvıl cıvıl olan çocukları hareketsiz, dilsiz yaparmış. Aval aval insanın yüzüne bakarmış çocuklar. Karaman'ın tahin helvası meşhurmuş ama babam sevmezmiş tahin helvasını. Rıza bir gün köyünden getirdiği 3-4 kiloluk tahin helvasını anneme vermiş. Abla götür bu helvayı çocuklara dağıt, yesinler de dilleri açılsın demiş. Annem de almış gelmiş. Babamın haberi yokmuş bu olup bitenlerden, açmış. Günlerdir perişan olmuşlar. Babam anneme yiyecek sormuş. Hanım, yiyecek bir şeyimiz kaldı mı? Valla gazoroz helva var eğer yersen. Ha, bu helva benim yok zamanımı mı buldu diye öfkelenmiş baba. Yok gazoroz, doğru söylüyorum, tahin helvası, hem de Karaman'dan gelmiş. Nereden buldun? Kışladaki Rıza verdi deyince babam başlamış ağlamaya. Bir kısmını çocuklara bölüştürmüş, bir kısmını babama vermiş. Kalanını kendisi yemiş. Helvayı yiyip su içen çocuklar başlamışlar cıvıl cıvıl yeniden konuşmaya. İşte böyle, bir yandan emirler geliyor, emirler veriliyor. Sürgünlere, Ermenilere kesinlikle yardım edilmeyecek diye. Ama geçmişteki yakınlıkların, dostlukların hatırına insanlar, askerler güyüm güyüm su, birkaç lokma ekmek ya da Rıza'nın yaptığı gibi köyden getirdiği helvasını gazoroz amcasına ihbar halinde verilecek cezayı da göze alarak veriyor. Çocukların yüzünü güldürüyor. Budur işte insanı insan yapan, budur benim önem verdiğim dostluklar. Bunları duyan kimi insanlar kızabilir, yalan söylüyorsun diyebilir ama türküler yalan söylemez. Türküler yüreklerin, akılların sesidir. Biraz da sana türkü söyleyeyim. Bu türküleri anamdan öğrenmiştim. Suvar'ın dağında bir selenmiş. Ermeni muhaciri tifoya düşmüş. Kuvveti olanlar Sincar'a kaçmış. Kuvveti olmayanlar çöllerde kalmış. Yol verin jandarmalar, biz gideceğiz. Annemi babamı biz bulacağız. Daha çoktu bunlar, anam söylerdi. Efkar bastı şimdi de. Bu türküleri ne zaman söylesem efkarlanırım zaten. Bir sigara yakayım da efkarım dağılsın. Sonra devam ederim aklıma geldikçe söylemeyi. Yürüye yürüye geldik Arap çölüne. Aç kala kala düştük biz derelere. Mevlam Ermeni'ye sabırlar vere. Dini bir uğruna giden Ermeni, dini bir uğruna giden yiğitler. Tuzsuz olur Arabistan fıstığı. Taş tınımış Ermeni'nin yastığı. Böyle miydi Osmanlı'nın dostluğu? Dini bir uğruna giden Ermeni, dini bir uğruna giden yiğitler. Ermeni, Ermeni, çirkin Ermeni. Ermeninin yoktur asla dermanı. Padişah'tan gelmiş Kırım fermanı. Dini bir uğruna giden Ermeni, dini bir uğruna giden yiğitler. Der zor çöllerinde naneler biter. Nanenin kokusu cihana yeter. Bu ayrılık bize ölümden beter. Dini bir uğruna giden Ermeni, dini bir uğruna giden yiğitler. Anam hüzünlendiği zaman bu türküyü söylerdi. Biraz da makamıyla söyleyeyim mi? Sarkis Usta 83 yaşında bir insan yüreğinin dağlanmış sesiyle söylemeye başladı. Kilisenin avlusunda bizden başka kimse yoktu. Sarkis Usta'nın yürekten sanki 1915-1916 yazında susuzluktan kurumuş dili damağıyla söylediği türküler kilise duvarlarında yankılandı. Haliç'e doğru yayıldı gitti. Üstümüze güneş gelmişti. Oturduğumuz bankı gölgeye çektik. Sarkis Usta başladı kaldığı yerden anlatmaya. Değri zora amcamı gönderiyorlarmış. Yolda karşılaştıkları arabacılar katliam başladı demişler. Amcam arabayı bırakıp kaçmış. Babam değri zordaki katliamı Çeçenler yaptı derdi. Değri zor Halep'e arabayla 6 günlük uzaktaymış. Değri zor üzerine de çok türküler yakılmış. Çoğunu unuttum. Aklımda kalan 2 dizesi bile bir fikir verebilir insana. Sabahtan kalktım güneş parlıyor. Çöçenler oturmuş, mavzer yağlıyor. Yaşım ilerleyip aklım ermeyi başladıktan sonra babamla anamla tehcire, sevkiyeti, Ermeni muhaceretini, yani adına ne denirse densin o büyük felaketi, o büyük karımı, Ermeni milletinin kökünü kurutma harekatını görmüş, yaşamış insanlarla çok konuştum. Bu konuda ne yazılabilmiş, ne yayınlanabilmişse okumaya çalıştım. Kendi başımdan geçenleri düşündüm. Bu harekatın o zamanki Osmanlı Devleti'nde Anadolu'da yaşayan Kürt'üyle, Türk'üyle, Ermenisiyle, Rumuyla, Müslümanıyla, Hristiyanıyla tüm insanlara etkisini, zararını düşünmeye çalıştım. Aklım almadı, hala da almıyor. Bu kadar ince hesaplı, bu kadar planlı ve bu kadar gaddar nasıl davranılabilmiştir? Yaşım 83 oldu. Ömrümde çok acılar, çok zulümler gördüm. Bizzat yaşadım ama o büyük felaketi yapanların, planlayanların, yürütenlerin ruhunu, düşüncesini, gaddarlığını anlayabilmiş değilim. Diyelim ki Ermeniler içinden suç işleyen, sık sık söylendiği gibi Osmanlı'yı arkadan vuran, İngilizlerin, Fransızların ya da Rusların işbirlikçiliğini yapanlar, hatta Türklere, Kürtlere saldıran, öldüren Ermeniler varmış. Bütün bu söylenenlerin gerçek olduğunu kabul edelim. Bütün bu nedenler Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan İskenderun'a kadar Anadolu'da yaşayan ve Osmanlı'ya en sadık millet olan, Milleti Sadık Oda olarak adlandırılan Ermeni milletinin kökünü kazımayı haklı gösterebilir mi? Bir denizin içinde her türlü canlı, her türlü balık yaşar. Köpek balığı da yaşar, yunus balığı da. Birkaç köpek balığını yakalamak için tüm denizi kurutmak mı lazım? İttihatçı Osmanlı hükümeti Talat'ı, Enver'i, Cemal'i, Bahattin Şakir'i, Ermeni milletinin kökünü bir yıl içinde kuruttular da 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunu yıkımdan mı kurtardılar? Denizi kurutma planını yapıp uygulayan ihtiyaççıların başlarından biri olan İçişleri Bakanı Talat Paşa, Ermeni sorununun çözümü için 3 ay içinde Abdülhamid'in 30 yılda yaptığından daha fazlasını yaptım diye övünürmüş o zamanlar. Yaptı da Osmanlı'nın 1918'de yıkılmasını, Anadolu'nun işgal edilmesini önleyebildi mi? Abdülhamid'in zulmünden fazlasını yaptı da sonunda bir Alman savaş gemisiyle memleketten kaçmadı mı? Anadolu 1915 öncesinde içinde çeşit çeşit canlının, rengarenk balıkların yaşadığı bir denizdi. Bu denizi Türk'ü, Rum'u, Kürd'ü, Ermenisi, Yahudisi, Süryanisi, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı say sayabildiğin kadar hepsi birlikte dolduruyordu. Şimdiki Türkiye sınırları içinde yaşayanların yaklaşık 1/3'ü 1915 öncesinde Hristiyan'dı, gayrimüslimdi. Bugün tüm Türkiye'de kala kala 60 bin kadar Ermeni, 3 bin kadar Rum kaldı. Nereye gitti bu insanlar? İttihatçı Osmanlı hükümeti denizi kuruttu da Türklere, Kürtlere, Anadolu insanlarına refah, mutluluk, zenginlik mi getirdi? Yazık oldu insanlara, yazık oldu binlerce yıllık Anadolu'nun bağrında filizlenmiş, birbirine renk ve güç vermiş kültürlere. Yazık oldu düşünen beyinlere, memleketin gecesini aydınlatan yıldızlarına, bereketine, bereket katan güneşlerine. Merkezi plan gereğince her şey çok hızlı ve adım adım yapılacaktı. Sevkiyete gidecek şehrin, köyün, kasabanın önde gelenleri, sözü geçenleri, saygın insanları, düşünen, yazan, çizen insanları öncelikle toplanıp götürüldü, yok edildi. İstanbul içine dokunulmadı ama İstanbul'da yaşayan 270 kadar Ermeni aydını toplanıp götürüldü. Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış. Her adımın gerekçesi kılıfı hazırlanmıştı. Her şey iz bırakmadan yapılacaktı. Şahit bırakılmayacaktı. Kesinlikle fotoğraf çekilmeyecekti. Basına sıkı bir sansür uygulanıyordu. Bunlar isteyen herkesin kolayca okuyup öğrenebileceği bilgiler. Marangoz Sarkis Usta öğrenebiliyorsa sen de öğrenebilirsin. O da öğrenebilir. Babam anlatırdı. Anam da babamı doğrular, eksik bıraktığı yerlerini tamamlardı. Böyle anılar kafamda uzun bir trajik filmin kareleri gibi silinmeden duruyor. Bu karelerden biri sevkiyat esnasında insanların düştükleri hali göstermesi açısından ilginçtir. Bu bir deli öyküsüdür. Sevkiyat sırasında kafileler oradan oraya sürülüyor demiştim ya, hayat da devam ediyormuş. İnsanlar gülecek, eğlenecek bir sebep buluyormuş kendilerine. Karaman kafilesiyle Kayseri kafileleri Halep yakınlarında bir yerde birleşiyorlar. Kafile büyükmüş, kafilede bir deli varmış. Adını sanını bilen yokmuş. Başka bir kafileden kopmuş, izini timini kaybettirmiş. Kayseri kafilesine takılmış. Bir deli işte. Deli geliyor deli. Tutun deliyi tutun. Kaçtı gene kaçtı. Tutanlar affedersin kıçını parmaklarmış, orasını burasını ellerlermiş. Deli gülermiş, keçi gibi bağırırmış. Önünü arkasını tutarmış. Delinin önünü arkasını tutup kaçışına gülermiş sevkiyettekiler. Ulan deli gel de şu bizim beygiri tımar ediver. Al şu kaşayı. Deli beygiri tımar edeceğim diye kaşayla kendi başını kaşırmış. Kayseri ninem tanırmış bu deliyi. Babama, anneme, o deli değildir, Kayseri'den iyi tanırım. O bizim aydınlarımızdan, tarihçi, yazar, Aram Andonyan Efendi'dir. Balkan Harbi diye bir kitap yazmıştır. Koruyun, dokunmayın ona, demiş. Ninem bir fırsatını kollamaya başlamış. Kimsenin dikkatini çekmeyecek bir anda yanına varmış. Gel buraya Aram Andonyan Efendi, gel benimle deyince deli çok şaşırmış. Ama gene de deli numarası yaparak ninemin dediği yere gelmiş. Aram Andonyan Efendi, seni tanıdım, demiş ninem. Böyle deli numaraları yapma. Korkma, vermeyiz seni ele. Gerek yok bunlara. Senin bu hallerini görmek daha çok dokunuyor bize. Çadırın içine oturup ninemle, annemle, babamla konuşmuş. Geldiğim kafilede herkes beni tanıyordu. Tanımak benim için tehlikeydi. Hastalık numarası yaparak kafileden ayrıldım. Sonra deli numarası yaparak Kayseri kafilesine katıldım. Siz gene de kimseye söylemeyin. Ben kafileden ayrılıp Halep'e gitmek istiyorum. Halep'e sadece arabacılar girip çıkabiliyor. Tanıdığınız bir arabacı varsa beni götürsün. Bu savaşın sonu yakındır. Bu savaşı şimdiden Almanya'nın kaybedeceği anlaşılıyor. Sıkı duralım. Umudumuzu yitirmeyelim. Tosbağa gibi yaşayıp, tosbağa gibi hareket ederek kendimizi koruyalım. Tosbağa gibi dıştan gelecek felaketlere karşı irademizi taşlaştıralım. Aman ha, gene de sessiz olun, kimseye bir şey söylemeyin. O zamanlar Ermenilerden at arabası olanlar kafiledeki koruyucu askerlerin eşyalarını taşımaları, ihtiyaçlarını görmeleri için Halep'e gidip gelebilirlermiş. Babam tanıdığı bir arabacıya söylemiş. Ya şu zavallı deli ağlayıp durur, ayağı mı burkulmuş, dişi mi ağrıyor belli değil. Allah için haydınıza şu deliyi arabanızın arkasına bir yere sıkıştırıp Halep'e götürüverin. Arabacı vicdanlı biriymiş. 2-3 gün sonra bindirmiş deliyi Tatar arabasının arkasındaki ok çıkıntısının üstüne, arabanın içinde yer yokmuş. Halep'e varınca bir de bakıyor ki arkada deli meli yok. Düşmüş mü, kaçmış mı, ölmüş mü, imiti mi belirsiz olmuş. Böyle işte hayat. Korku ve umut bir arada. Hayat, korku ile ölüm arasında ışıldayan bir damlacık ışık. Sen ayrık otunu, ölmez otunu bilir misin? Sen kanya ışığı bilir misin? Topraktan söküp tarlanın, bahçenin kıyısına yığarsın. Üzerinden bir yaz geçer ama bir de bakmışsın, bir damla su, bir avuç toprak bulduğunda yeşermiştir. Sen yılancığı, yılan burçağını bilir misin? Anadolu'da çalıların dibinde, harımların içinde biter. Kıpkırmızı çiçeğin içinden mısır koçanı gibi tohumu çıkar. Zehirlidir. Zehirli olmasa hayvanlar, kurtlar, kuşlar yer. Neslini tüketir. Yılancık otunun hayatı tohumunun zehirli olmasına bağlıdır. İşte böyledir hayat. Her canlı hayatını bir biçimde korur. Koruyacak bir özü vardır içinde. İnsanoğlu da böyledir. Kendisini koruyacak aklı, iradesi ve umudu vardır. Anam Sevkiyet'in başında doğurduğu oğlan çocuğunu kaybettikten, bir taşın dibine gömüp geçtikten sonra tekrar hamile kalmış. Şu hayata, şu umuda bak. Karaman kafilesinin bir kısmı Halep yakınlarında kalmış. Halep, Meskene bölgesi Deirizor'a, Resulayn'a göre kısmen daha iyiymiş. Ben Halep civarında Cabul diye bir köydeki kampta dünyaya gelmişim. Yakınında Tuz Gölü olan bir yermiş. Yıl 1916. Ayını gününü tam olarak ne annem biliyordu ne de babam. Ne zaman doğdun? 1916'da. Hepsi bu. Nasıl yaşamışım, nasıl olmuş da ölmemişim. Hala bunun sırrını, hikmetini çözebilmiş değilim. Bir ben değil, benim gibi Sevkiyet sırasında doğan yüzlerce Ermeni çocuğu yaşamış, bugünlere gelebilmiştir. Ve o ağır şartlarda ölümün pençesinden kurtulmuş yüzlerce, binlerce insan uzun yaşamıştır. Bak benim yaşım 83 oldu. Çok şükür hiçbir şeyim yok. Hala doktorlar arkadaşlığım yoktur. Azrail ile birkaç kere karşılaştık. Canını alırım senin dedi ya, almadı. Ben de vermedim. Ha ha ha. Demek ki insan soyunu devam ettirmek için ölümle karşı karşıya kalınca hayata bağlılığı normal şartlarından 10 kat daha artıyor. Belki insanın genleri, hücreleri değişiyor. Benim ve bizim şansımız belki de İç Anadolu'da, Batı'da yaşamamız. Çünkü Sevkiyet her yerde, aynı anda, aynı biçimde olmamış. İnsanların hepsi de bir değil, her yerde şartlar aynı değil. Elindeki imkanlarla hem de kendi hayatını, işini, makamını tehlikeye atarak Ermenilerin ölüme gitmesini önlemeye çalışan Türk valiler, kaymakamlar, askerler, komutanlar ve liman von Wanders gibi Alman generali, askeri, rahibi, rahibesi, hemşiresi, hasta bakıcısı varmış. Tüm emirlere rağmen vicdanın sesini dinleyen vefalı, hak bilir insan evlatları varmış. Annem gönül borcuyla hep şu olayı anlatırdı. Büyük dayım 1916 yılında Cemal Paşa'nın yanında askermiş. Haber almış ablasının, eniştesinin nerede, hangi kampta olduğunu. Komutanına yalvarmış, yakarmış. Komutanım, şu yakınlardaki kampta ablamla eniştem kalıyorlarmış. Müsaade ederseniz onları bir göreyim. Müsaade buyurursanız onları İstanbul'a götüreyim. Ablanı, çocuklarını götürebilirsin ama enişteni götüremezsin. Git gör. Bu da sana müsaade kağıdı. Götür İstanbul'a demiş. Dayım at sırtında ve yanında 2 askerle kampa gelmiş. Ermeniler, bir Ermeni subay gelmiş. Herkesi kurtaracakmış diye etrafını sarmışlar. Dayım askerleri geri göndermiş. Ben bu gece burada kalacağım. Haydi siz gidin. Gece olmuş, dayım anneme, bacım biliyor musun ben buraya niçin geldim? Allah'ım şu kardeşimi bana bir kere olsun göster diye dua etmiştim. Allah benim duamı kabul etti. Çok şükür sizi görebildim. Hem de paşamdan izin var. Seni çocukları alıp İstanbul'a götüreceğim. Bu enişten ne olacak? Söyle bana bu enişten ne olacak? Paşamdan sadece çocuklar ve senin için izin çıkarabildim. Bak kardeşim, bu adam her şeyini kaybetmiş. Kala kala bu koca dünyada bir karısıyla 2 yavrusu kalmış. Onu bırakıp gidemem. Ben böyle bir şey yapamam. Haydi senin yolun açık olsun. Ne yapalım? Yaşarsan sen yaşarsın. Öyle bir zamandayız ki hem bir kişi de olsa canını kurtarmalı, hem de kendi canı için başkasının hayatını zehir etmemeli. Biz evlenirken hem tatlı hem acı günlerde beraber olacağız diye söz verdik birbirimize. Şimdi bu adamı terk edemem. İşte böyle insan halleri yaşamış Sevkiyet'tekiler. Her şeye rağmen insanlık ölmemiştir, ölmeyecektir. Mesela İzmir'deki Ermenilerin sevkiyetini Liman von Sanders'in kararlı tutumunun kurtardığı söylenir. Kütahya Ermenilerinin sürgününü Kütahya eşrafı ile valisinin önleyip geciktirdiği bilinir. O günlerde Ermeni'ye yardım etmek kimilerince ölümcül suç, kimilerince hainlik olarak görülmüştür. Ama aradan bunca zaman geçtikten sonra dönüp geriye baktığımızda o fedakar, o vicdanlı insanların davranışlarıyla mutlu oluyor, onları rahmetle anıyoruz. 24. ayrımın sonu sayfa 301.